Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'ya, Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin Eylül 2020 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenler, ilk olarak Melike Şahin imzalı Bir Kitap Listesi Denemesi başlıklı yazıyı sunacağız. Kitap listesi hazırlamak hem çok eziyetli hem de nankördür. Eziyetlidir, pek çok sahada iyi kötü birçok kitap hakkında bilgi sahibi olmak, muhatabı ve ihtiyaçlarını tanımak gerekir. Muhatabın ilgisi, altyapısı ve seviyesini kestiremediğiniz zaman tavsiye ettiğiniz kitapların pek çoğu havada kalır. Nankördür, zira ne kadar ciddi emek sarf etseniz de sınırlı kitaplar arasına girmesi gereken bazıları dışarıda kalır. İçerideki bazı kitaplarla ilgili de farklı mütalaalar olabilir. Herkesin seviyesini kuşatacak, ortak paydada buluşmaya müsait mükemmel bir nihai liste bu yüzden mümkün değildir. Çünkü ilgiler de, beklentiler de, seviyeler de farklı farklıdır. Biz muhatabımızı İslam'ı öğrenmek, dünyayı tanımak isteyen genç kızlar ve hanımlar olarak tarif ederek ana hatlarıyla bir liste oluşturmaya çalıştık. Elbette mükemmelliğin sonu yoktur. Bazen bir kitap başka bir kitaba, bazen bir yazar başka birine referans olabilir. O yüzden niyetimiz başlangıç mahiyetinde genel bir okuma planı ortaya koymaktır. Tefsir ilmine merak duyan ve daha önce hiç tefsir okumamış, İmam Hatip Lisesi veya bir Kur'an kursunda eğitim almış kardeşlerimize, öncelikle Profesör Doktor Ömer Çelik'in 5 ciltlik Hakk'ın Daveti, Kur'an-ı Kerim Meali ve Tefsiri eserini tavsiye edebiliriz. Daha ileri okumaları için Saffetü Tefasir, Kur'an Yolu, Kur'an Dili ve Ruhul Beyan okunabilir. Tefsir ve Kur'an ilimleriyle ilgili genel bilgiler almak için Profesör Doktor Muhsin Demirci'nin Kur'an Tarihi, Tefsir Tarihi, Tefsir Usulü kitaplarıyla yine Profesör Doktor Ömer Çelik'in Tefsir Usulü ve Tarihi eserine müracaat edilebilir. Meal olarak Hasan Basri Çantay'ın 3 ciltlik meali ile Diyanet Vakfı'ndan çıkan heyetin yazmış olduğu meali tavsiye edebiliriz. Hadis ilmi sahasında gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğimiz ilk eser Riyazü Salihin tercüme ve şerhidir. Bu kıymetli eser gerek hadislerin seçilmişliği, gerek itinayla yapılan şerhler ve ilave bilgilerle ciddi bir altyapı oluşturmasında faydalı olacaktır. Hadislerle İslam, Ahmet Davutoğlu'nun Müslim Şerhi ve Tecrid-i Sarih tercümesi de ileri seviyede bilgi sahibi olmak isteyenlere tavsiye edilebilir. Tabii bu ilimde de önce tarih ve usule dair ana hatlarıyla bilgi veren kitaplar şarttır. Bu hususta Ensar Yayınları'nın ana hatlarıyla serisini bütün İslami ilimler için tavsiye edebiliriz. Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve ahlakı ile ilgili özet ve mufassal onlarca eser sayılabilir. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-Medine devri eserleri, Ashab-ı Kiram'ın hayatlarının anlatıldığı Şerafettin Kalay Hoca'nın örnek nesil 1-2 kitapları, Peygamber Efendimizin ahlakının sistematize edildiği Üsve-i Hasene 1-2, aile hayatının anlatıldığı Halime Demireşik'in Müminlerin Anneleri ilk önce akla gelen eserlerdir. Daha ileri bir seviye için Asım Köksal'ın 8 ciltlik İslam tarihi, Said Havva'nın hadislerle peygamberin hayatına müracaat edilebilir. Peygamberlerin hayatını öğrenmek için Nebiler Silsilesi 1-2-3 özet ve Kur'an-Sünnet merkezli bilgiler vermektedir. Profesör Doktor Adem Apak'ın Ensar Neşriyat'ta yayımlanan İslam tarihi araştırmaları da peş peşe bir seri olarak okunabilir. İlmihal ve fıkıh kitapları açısından ilk müracaat edilebilecek eserlerse Ömer Nasuhi Bilmen'in klasik sayılabilecek İlmihali dışında Ali Fikri Yavuz'un açıklamalı muamelatlı İlmihali ile Profesör Doktor Hamdi Döndüren'in İslam, aile ve ticaret ilmihallerini sayabiliriz. Hem kaynaklarının bulunması hem de günümüz dertlerini de ifade edecek güncel meselelere sade bir dille değinilmesi açısından Döndüren'in ilmihalleri önemli bir kaynaktır. Faruk Beşer ve Hayrettin Karaman'ın aile ilmihalleri ve kadınlara yönelik meselelerle ilgili araştırmaları da kayda değer diğer eserlerdir. Daha geniş araştırmalar için Vehbe Zuhayli'nin İslam Fıkhı Ansiklopedisi ve Ömer Nasuhi Bilmen'in Islahat-ı Fıkhiye Kamusu'na bakılabilir. İslam tasavvufu alanında imandan ihsana tasavvuf, İmam Rabbani'nin Mektubatı, Abdülkadir Geylani'nin sohbetleri dışında Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'ın neşrettiği El-Luma ve İslam tasavvufu kitapları yeterli bilgiyi verecektir. Daha ileri okumalar için Kuşeyri'nin Er-Risalesi, İmam Gazali'nin İhya ve Kimya-i Saadet, Muhammed Esat Erbili'nin Mektubat, Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun Musahabe ve merhum Musa Topbaş Efendi'nin Altınoluk Sohbetleri kitapları özellikle zikredilmelidir. İman hakikatlerinde derinleşmek isteyen kardeşlerimize Said Nursi'nin başta sözler olmak üzere diğer eserlerini hatırlatmak isteriz. Genel bir ifadeyle Doğu ve Batı klasikleri belli bir sıraya konarak okunabilir. Okunmaya başlamadan önce yazar ve kitap hakkında bilgi edinmek, tarihi kronolojik bir sırayla veya bir yazarın kitaplarının hepsini tamamlayıp diğerine başlamak gibi usullerde takip edilebilir. Burada hedef sadece hoşça vakit geçirmek değil, insanlığın ortak mirasını keşfetmektir. Ancak klasik adı verilen bütün kitapları baştan sona okumak her zaman mümkün de değildir, gerekli de. Belli bir aşamadan sonra seçerek, atlayarak okuma metodu takip edilebilir. Ülkemizin yetiştirdiği değerler tanınabilir. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ı, Necip Fazıl Kısaküre'in Çilesi gibi öne çıkmış eserlerin yanı sıra Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratıyla tanışılmalıdır. Bu manada Erkam yayınlarından çıkan alimlerimiz, fikir adamlarımız gibi röportaj kitapları da yaşayan veya yeni kaybettiğimiz büyük değerler hakkında bize önemli fikirler verecektir. Bunların dışında eser adlarına girmeksizin Kadir Mısıroğlu, Sezai Karakoç, Nurettin Topçu, Aliya İzzet Begoviç, Mahmut Erol Kılıç, Yaşar Kutluay, Vehbi Vakkasoğlu, Sadık Albayrak gibi ülkemizin yetiştirdiği pek çok kıymetli yazar ismi sayılabilir. Ev işleriyle meşgul olan bir hanımın yemek tarifleri ve pratik bilgiler alanında elinin altında bulunması gereken kitaplar dışında çocuğun doğumu, gelişimi, çocuk ve genç psikolojisi gibi alanlarda da bilgiler içeren kitaplara sahip olması gerekir. Elbette her şey kitaplardan öğrenilmez, ancak bazı kitaplar bizim deneyip yanılarak yıllar içinde ancak öğreneceğimiz bilgileri bize bir çırpıda verebilir. Psikolog Kemal Sayar, Sefa Saygılı ve Mehmet Dinç'in eserlerinin yanı sıra çocukların ve gençlerin gelişim dönemleriyle ilgili birçok uzmanın kaleme aldığı kıymetli eserler bulunmaktadır. Ancak burada acizane tavsiyemiz, mümkün olduğunca kültürü ve birikimi, başka bir ifadeyle kafası ve gönlü bizden olan psikolog ve psikiyatrlardan istifade etmeye çalışmaktır. Aksi halde kaş yaparken göz çıkarma ihtimali çok yüksektir. Bu kütüphanede ev işleriyle ilgili kitaplar da bulunmalıdır. Mesela çiçek bakımı, ev dizaynı vesaire, dünya kültür ve tarihine ait eserler de yer almalıdır. İnsana gönül zenginliği verecek, ufkunu açacak, kelime hazinesini geliştirecek eserler de. Kısaca, insanız ve her birimiz her an öğrenme açlığı içindeyiz. İnsanların merak, zevk ve ihtisasları da farklı farklı. Kimi psikolojiyle insanın derinliklerinde gezinmeyi sever, kimi seyahat ve coğrafya kitaplarıyla yeryüzünü dolaşmaktan hoşlanır. Kimi astronomiyle ilgilenerek gök cisimlerinin arasında gezinir, kimi tarihin dolambaç sokaklarında kaybolur. Bazısı sırlar ve komplo teorileriyle hayatı keşfetmeye çalışır, bazısı maneviyat içinde mest olur. Bütün bu çeşitliliğe ve saydıklarımıza rağmen, eğer ölmeden önce neler okuyalım diye sorarsanız, el yordamıyla kısaca şu listeyi tavsiye edebiliriz. 1. Pezdevi Ehli Sünnet Akaidi, 2. Mevlana Tercümesi Şefik Can Mesnevi, 3. Yaşar Kandemir, Kadı İyaz, Şifai Şerif Şerhi. 4. Yaşar Kandemir, Şemaili Şerif Şerhi. 5. Mehmet Akif Ersoy, Safahat. 6. Yunus Emre Divan. 7. Necip Fazıl Kısakürek, Çile. 8. Muhammed Hamidullah, İslam'a Giriş. 9. Kadir Mısıroğlu, İslam Dünya Görüşü. 10. Ebu Bekir Sifil, Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi 1-2. 11. Muhammed Kutup, İslam'ın Etrafındaki Şüpheler. 12. Abdülfettah Ebu Gudde, Zamanın Kıymeti. 13. Muhammed Kutup, 20. Asrın Cahiliyesi. 14. Said Ramazan el-Buti, Fıkhus Sire. 15. Tahirül Mevlevi, Müslümanlıkta İbadet Tarihi. 16. Feridüddin Attar, Mantıkut Tayr. 17. Filibeli Ahmet Hilmi, Amak-ı Hayal. 18. Şeyh Sadi Şirazi, Bostan ve Gülistan. 19. Osman Nuri Topbaş Külliyatı. 20. İbni Haldun Mukaddime. 21. Selami Yalçın, Allah Hakkında Merak Ettiklerimiz. 22. Yaşar Kandemir, Peygamberimin Sevdiği Müslüman. 23. Nizamül Mülk, Siyasetname. 24. Aliya İzzet Begoviç, Doğu ile Batı Arasındaki İslam. 25. Gazali, El-Munkizu Minet Dalal. 26. Gazali, İhya-ı Ulumiddin. 27. Ali Ulvi Kurucu, Hatıralar 1-5. 28. Sezai Karakoç, Kıyamet Aşısı. 29. Zeynep el-Gazali, Zindan Hatıraları. 30. Cem Zorlu, Alim ve Muhalif. 31. Cemil Meriç, Işık Doğudan Gelir. 32. Cemil Meriç, Umran'dan Uygarlığa. 33. Cemil Meriç, Bu Ülke. 34. Kadir Mısıroğlu, Hilafet. 35. Kadir Mısıroğlu, Lozan Zafer mi Hezimet mi? 36. Kadir Mısıroğlu, Osmanoğullarının Dramı. 37. Ekrem Buğra II, Sürgündeki Hanedan. 38. Feridun Emecen, Yavuz. 39. Cahit Zarifoğlu, Bir Değirmendir Bu Dünya. 40. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir. 41. Tolstoy, İnsan Neyle Yaşar? 42. Alex Haley, Malcolm X. 43. Edward Said, Orientalizm. 44. George Orwell, Hayvan Çiftliği. 45. Mustafa Kutlu, Ya Tahammül Ya Sefer. 46. Nedvi, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti. 47. İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiye'sinde Bir Mesele Olarak İslam 1-2. 48. Kemal Sayar, Yavaşla. 49. Nihat Sami Banarlı, Türkçenin Sırları. 50. Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar. Şüphesiz herkes bu listeden bazılarını çıkartıp yenilerini ekleyebilir. Herkes kendi meşrebince ve gönlünce listeyi güncelleyebilir. Mühim olan yolda yürümek için iyi kötü bir harita oluşturmaktır. Bundan sonrası her yolcunun kendi gayret, istidat ve istikametincedir. Vesselam. Değerli dinleyenler, ilk olarak bu akşam Şebnem Dergisi'nin 2020 Eylül sayısından Melike Şahin imzalı bir kitap listesi denemesi başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Kadim Zenginliğimiz Kitaplarımız başlığıyla Seher Küçük'ün kaleme aldığı yazıyı paylaşacağız. Muhterem babam Seydişehir Etibank Alüminyum Fabrikası'nda işçi olarak çalıştığı günlerde eve gidiş geliş saatleri de düzenli olurdu. Özel durumlar haricinde hafta içi her gün 17.30'da evde olur, rutin işlerini yaptıktan sonra pencere önündeki divana oturur, kitabını okurdu. Takip ettiği kitapları ve ayraçları masanın üzerinde durur, hiç kimse karıştırmazdı. Babamın en önemli özelliği kitabını sesli okur, başta annem olmak üzere yanındakilerin dinlemesini isterdi. Mütevazı sobalı evlerde biz çocuklarda mecburi dinleyici olurduk. Arda arda büyüyen dört kardeş olarak konuşup oynarken sesimiz yükseldiğinde babamın kafasını döndürüp bakması ikaz manasına gelir, hemen susardık. Çocukça hayaller içinde o günlerde bu durumdan sıkılıp şikayetçi olsak da bugün bulunduğumuz konumların ve okuduğumuz ilimlerin temelleri o zamanlara dayanır. Üzerinden yıllar geçse de babamın okuduğu peygamber kıssaları, sahabe hayatlarının tatları halen hafızamdadır. Evimizde televizyon da vardı ama fazla açılmazdı. Özellikle okul dönemleri içinde yalnızca haberler izlenirdi. Yaz tatillerinde abimin sitem ve ısrarı üzerine açılsa da babam bir bahane bulur kapatırdı. O günlerde kızıp üzülsek de bugün babamın bizlere verdiği eğitim ve kazandırdığı okuma sevgisi için kendisine her daim hayırla yad ederiz. 1980'li yıllarda kitap ve dergi basımı bugünkü kadar çok değildi. Eve sınırlı kitap ve dergi girer ama okunmadık sayfası, çözülmedik bulmacası kalmazdı. Hatta bazen paketlere ambalaj olarak gelen gazete sayfalarını dahi okuduğumu hatırlarım. Büyük ansiklopedilerin biyoloji ve coğrafya bilgilerini okuduktan sonra ise unutmamak için yazdığım defterlerimi halen saklarım. Evimizde kitap ve dergiye saygı çok büyüktür. Torunlarının düğününü gören muhterem babam evinde ansiklopedileri ve dergileri halen özenle muhafaza eder. Geniş evlerde eşya kalabalığından şikayet edilse de babamın kitapları özenle koruması yalnızca biz çocukları için değil, torunları, yeğenleri ve mahalle sakinleri için de büyük bir eğitim olmuştur, olmaktadır. Günümüzde kitap basımı arttığı gibi kitap okuma alternatifleri de çoğalmıştır. İnternet ve Android telefonlarla her an istenilen kitaba ve özetlerine ulaşmak mümkün artık. Bunun yanında sosyal medya ise sözüm ona tam bir bilgi bombardımanı. %98'inin sosyal medyası bulunan memleketimizde 7'den 70'e hepimiz okur yazar olduk. Gündemdeki bilgiler, asparagas haberler, şifalı bitkiler ve dini fetvalar istemediğimiz kadar çok. Aile sohbetlerinde ilim sahiplerinin sustuğu, genç sosyal medya bilginlerinin ise kıyasıya tartıştığı durumlara şahit oluyoruz. Yakın zamanda bir tefsir hocasının yanında tartışan gençleri uzlaştırmak için bir hocaya "Sizin bu konuda bir bilginiz yok mu?" diye sormuştum. Üniversitede öğrenci okutan hoca kendisine ihtiyaç kalmadığını, herkesin her şeyi bildiğini ifade etmiş ve konuşacak zaman arası bulamadığını söylemişti. Sormak lazım, acaba bu okuma alemlerin Rabbinin emrettiği bir okuma mıdır? Ya da Allah Resulü'nün tavsiye ettiği faydalı ilim olan okuma mıdır? Peki bu bilgiler kişiye edep ahlak kazandıran bilgiler midir? Soruların cevabını günümüz ailevi problemlerinden, sokakların durumlarından ya da toplumdaki suç oranlarından anlamak mümkündür sanırım. Teknoloji toplumların tarihi değişim ve dönüşümünde iki açıdan tesirli olmuştur. Birincisi teknolojik determinizmle, yani teknoloji ve türevleriyle, ikincisi teknolojinin ürettiği semboller ve içeriklerle. Teknoloji sesli radyo ile başlamış, görüntülü televizyon, bilgisayar, telefon, görüntülü telefon, iPad, Android telefonlar vesaire ile devam etmiştir. Ürettiği sembol, içerik ve ürünlerse toplumları zamanla eğitmiş, belki bir şeyler öğretmiş, onları değiştirip dönüştürmüştür. Teknoloji, iletişim ve ulaşımın hızını artırarak kullanımdaki alışkanlıkları tutkuya dönüştürmüş, insanlığı tek potada eritip tek bir dünya anlayışını hakim kılmıştır. Teknolojinin dikte ettiği hayat şartlarına uyum sağlamak ve faydalanmak artık tercihten ziyade zorunluluk olmuş, nitelik kalite kalkmış, nicelik esas alınmıştır. Bilgi de bu doğrultuda mahiyette değil, niceliği ve görünürlüğüyle, meşhur tabirleriyle rating yahut takipçi sayısıyla itibar kazanmış, çok konuşan çok bilir durumunda kabul edilmiştir. Bütün dünya üzerinde görüntülü, sesli ve basılı medyanın birleştirilerek yeni medya olarak sunulduğu sosyal medya, bilgilendirme yanında müzik, eğlence, alışveriş imkanları ve insanları sanal topluluklar şeklinde bir araya getirerek sanal gündemlerle meşgul eden, iradesiz bırakan bir medya türüdür. sosyal medya hızlı ve çok yönlü haber portföyleriyle insanların doğruyla yanlışı ayırt etme ehliyetini alarak subliminal mesajlarla algı dünyasını değiştirmekte, doğruları çarpıtarak göstermektedir. Tıpkı toprak ve mekan olarak ülkelerin, kıtaların sömürgeleştirilmesi gibi, dijital olarak zaman ve bilinçaltını dolaylı yollardan kontrol altına alarak yapılan yeni bir sömürgeleştirme taktiğidir. Paylaşılan her bilgide verilen şuur altı mesajlarla nitelik ve değerler tüketilmektedir. Kalıpsal kazanımlar adı altında dijital köleliğe mahkum edilen beyinler ve ömür sermayeleri bir yığın gereksiz bilgi, cümle, resim ve videoyla harcandığı gibi ön belleği doldurup nörolojik hastalıklara da zemin hazırlamaktadır. Nitekim sosyal medyanın artmasıyla birlikte literatüre yeni nörolojik hastalıklar eklenmiştir. Mesela internette ve sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusuyla oluşan FOMO, internetsiz kalma korkusu ve kaygısıyla oluşan netlesfobia, cep telefonu yoluyla iletişimden kopmaktan korkma durumu olan nomofobi, bulunduğu yerlerde panik halinde prizin yerini arayan şarj bağımlıları, plogomani hastalıkları bunlardan bazılarıdır. İlim sahibi olmak ve kitap okumak, bütün konularda bilgili olmak ya da her şeyi bilmek değildir. İlim, insanı kemalata götüren ihtiyaçları öğrenmek ve Rabbin rızasını kazandıracak edep ve ahlakla tezyin olmak demektir. İlim, insanı kendisini ilgilendirmeyen, kıylu kal, gereksiz boş söz ve faaliyetlerden uzak tutan bilgi demektir. İlim, insanı yaratandan dolayı yaratılana hoş baktıracak ehliyet demektir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namazının arkasında faydasız ilimden Allah'a sığınmıştır. Kitaplar tartışma ortamlarında çok fazla konuşacak bilgiye sahip olmak veya sorulan bütün sorulara cevap vermek ya da diploma ve sertifika sahibi olmak için yazılmamıştır. Başta Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler ve alimlerimizin sözleri insanı güzel ahlak sahibi kılmak, ihsan ve itaatini artırmak için yazılmıştır. İlim, Allah'ın nurlarından bir nurdur. Küfrü, sapıklığı ortadan kaldırmak, hakikat yollarını aydınlatmak için lütfedilen bir hikmettir. Hikaye olunur ki geçmiş zamanda bir padişah hünerli kimseleri ödüllendireceğini ilan ettirmiş, bir de hakem heyeti kurdurmuş. Elemeler sonunda heyetin en başarılı bulduğu adam padişahın huzuruna çıkartılmış. Hünkâr adama "Sen ne yaparsın?" diye sormuş. Adam, "Ben 40 dikiş iğnesini arka arkaya dizer, ipliği de 40 adımdan bir fırlatışta 40'ının birden deliğinden geçiririm," demiş. Ustalığını padişahın karşısında da göstermiş. Padişah hakem heyetine emretmiş, "Bu adama 40 altın verin." Adam sevinçten dört köşe olup huzurdan ayrılmak üzereyken padişah ikinci emrini vermiş. "Şimdi de falakaya yatırıp 40 sopa atın." Adamcağız sesini çıkarmadan sopayı yedikten sonra padişaha sormuş. "Hünkârım, önce 40 altınla ödüllendirdiniz, sonra da falakaya yatırtıp 40 sopa vurdurdunuz. Bunun hikmeti nedir?" Padişah, "40 altın verdirdim çünkü bir marifet gösterdin. 40 da sopa vurdurdum çünkü böyle işe yaramaz bir işle nice zaman harcamışsın." İlim, insanı malayaniden, yani boş ve gereksiz işlerden, konuşmalardan, tartışmalardan uzak tutar. Etrafına faydalı, hayırlı hizmetlerde bulundurur. İlim, olgunlaşmış başak gibi kişinin başta tevazuunu artırır. Yunus Emre'nin dediği gibi, "İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır." Değerli dinleyenler, Seher Küçük imzalı "Kadim Zenginliğimiz, Kitaplarımız" başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam. Son olarak Şenlen Dergisi'nin Eylül 2020 sayısından aktardık bu yazıları değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlık da Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.